Bu şeyi daha önce biraz kafam şey yapmamız gerekiyor. Yani toparlayıp hatırlayıp sunmamız gerekiyor. Ona bir bakalım. Bu şeyden sonra Herakleitos'tan sonra ya da daha doğrusu Elatiklerden sonra şeye geçiyoruz. Bu atomistlere geçiyoruz. Atomculara geçiyoruz. Atom yani şeyi göreceğiz. Aradaki bağlantıyı göreceğiz. Ama bu Leukippos ve Demokritos atomcular bunlar artık şeydiler yani Sokrates'in dönemine yakın, oldukça yakınlar. Hatta Leukippos'un Sokrates'ten daha genç olduğu söyleniyor. Sokrates ne zaman ölüyor? O bir şey olabilir yani akılda kalabilecek bir rakam olabilir. Ona dikkat edin. Sokrates 399'da içiyor baldırını. 399, 400 dersek. Ondan sonra 300'lü yıllara giriyoruz. Ve bu şeylerde Demokritos ve Leukippos yani atomistler bunlar genel olarak o 5. yüzyıl diye biliniyor ama 5. yüzyılın ortalarında kendileri göstermeye başlıyorlar. Ve şimdi Leukippos buradan başlayacağız atomculara. Böyle bir tablosu var ama tabii ki bu şey yani kendisinin gerçek biçimi değil. Mümkün değil öyle bir şey. Olabilir mi? Yani bunu birisi imgeliyor. İmgelem denen şey burada işe yarıyor. Yani şimdi nerede yaşamış onlara bir bakalım. Ya bu çok fazla şey var, efsane var bunların ya da söylenti var bunların yaşamları hakkında ve bunların bir bölümü doğru, bir bölümü doğru değil, bir bölümü şey hiçbir zaman bilinemeyecek şeyler ve felsefe. Bu şimdi hatta Epikürüs böyle bir felsefecinin olmadığını söylüyor. Demokritos'un kendisinin o Leukippos adını takma ad olarak kullandığını söylüyor. Ama Aristoteles'ten ve Teofrastus'tan Aristoteles'in öğrencisi ve ardılı o lisedeki bunun yani onlardan gelen bilgi artık şey sağlam bilgi ve güvenebileceğimiz bilgi. Böyle bir şey var. Yani Leukippos ve Demokritos ya da Leukippos diye birisi yaşadı ve yani burada önden gidenler genellikle bir dezavantajla karşılaşıyorlar. İlkeyi buluyorlar ama ilkenin açınımını yapmıyorlar. Ve o yüzden mesela bunun örnekleri şu. Xenofanes, Elatikler arasında varlık birdir diyor ve o kadar. Onun arkasından gereken çıkarsamaları yapmıyor. Başka şeyleri de var. Örnekleri de. Burada da Leukippos ilk adımı atıyor ama onu geliştirmek, toparlamak, açındırmak Demokritos'a düşüyor. Aynı şekilde başka örnekler de var. Anaxagoras mesela. Anaxagoras, nous evrenin özüdür diyor, dünyanın özüdür diyor ve o kadar. Ondan gereken çıkarsamaları yapmıyor ve yani Sokrates'in bir şeyi var. Anaxagoras'ın kitabını alıp heyecanla eve koştum diyor. Okudum, başladım okumaya işte. Tamam, nous yani, ya da us her şeyin özü, evrenin, doğanın, insanın. Ama ondan sonra Anaxagoras'ın sıradan çıkarsamalara başvurduğunu görüyor. Yani başkaları gibi, daha önceki yazarlar gibi yazıyor. Halbuki her şeyi ilkeden çıkarsaması gerekiyor ve onu yapmıyor. Onun yapması o biraz şey daha o olgunlaşma gerek. Yani bir şeyde de böyle, kültürde de böyle. Bir kültürün ilkesi atıldığı zaman yeni bir kültürün o ilke eskinin içinde atılıyor. Değil mi? Yani bunun üzerinde durmak gerekiyor çünkü gerçekten bu felsefe tarihinde olduğu gibi normal tarihte de bu şekilde işliyor. Yani ilkenin ortaya sürülmesi, o ilkenin açınımları tarafından izleniyor ve ilke ilk anda soyut, kendi başına duruyor. Bunun örneği şu, İsa. Yani onun öğretisi Tanrı karşısında tüm insanların eşit olduğu düşüncesini getiriyor ya da barındırıyor. Değil mi? Yani eğer tek Tanrı varsa ve bütün insanlar o Tanrı'nın yaratıklarıysalar, onun tarafından yaratılmışlarsa, bundan çıkacak mantıksal sonuç tüm insanların Tanrı önünde eşit oldukları. Gerçek önünde ya da Logos önünde eşit oldukları. Bu ilke ve bu ilke şeyde yok. Helenistik kültürde yok. O şey zamanda Roma kültüründe yok. Daha önce de Helenik kültürde de yok. Yani tüm insanların eşit olduklarının bilinci olmadığı için Platon köleliği sürdürüyor. Aristoteles köleliğin doğal olabileceğini düşünüyor. O konuda şey, ikircimli yazıyor. Ama çünkü o şey yok. Yani tüm insanlar eşittir ve birdir, bilinci yok. Bunun Tanrı tarafından ya da dinsel bilinçten gelip gelmiş olmasının çok fazla bir önemi yok. Aslında dinsel bilinçten önce şeyden geliyor, bu felsefecilerden geliyor. Yani şeyden geliyor, stoacılardan geliyor. Ona dikkat edin, felsefe tarihinde araştırabilirsiniz de. Yani bu insanların eşitliği bilinci Hristiyanlıkla geliyor ama ondan önce şeyde var, felsefe tarihinde, yani Platon ve Sokrates'ten bir süre sonra stoacılarda ortaya çıkıyor. Şimdi burada önemli olan şey ilkenin realizasyonu. Yani bir düşünce insanlar arasında doğduğu zaman bu önemli. Yani demokrasi düşüncesi ya da işte herkesin eşitliği ve özgürlüğü düşüncesi, bunlar mağara devrinde doğmuyorlar. Bronz çağında doğmuyorlar ya da şeyde doğmuyorlar. Yani Japonya'da doğmuyorlar. Asya'da ve Hindistan'da, Çin'de yoklar. Yok. Yani Çin şeyleri arasında, Hindistan'da mesela bakın, Hindistan tam tersine insanların doğuştan şu ya da bu kasta ait olduklarını söylüyor. Jean-Jacques Rousseau diyor ki herkes doğuştan özgürdür. O ilkeyi Avrupa bilinci üretiyor ve tabi tasarımsal olarak şey de var, Stoacılarda ve Hristiyanlıkta var. Ama Asya'da yok. Yok, Çin'de imparator herkesin üstünde duruyor. Hiç kimse ona eşit olamaz. Yani ve insanlar bunu böyle bir kültür, bu bilinçle kendi içine kapandığı zaman örneğin Çin'de, yani düşünebiliyor musunuz, bir açıklama yapabilir miyiz? Çin'i tamamen, zaten Çin'de kendini yalıtmak istiyor. Çin kendini bütünüyle yalıttığı zaman onda imparatorluk tinin olduğu bir yapıda tüm insanlar eşittir düşüncesi doğabilir mi? Kendi içinde. Yani bir Budist ya da bir herhangi birisi çıkıp diyebilir mi, yazabilir mi, aklına getirebilir mi? Böyle bir şey, ilkeyi. Daha kolay örnek şey düşünün, yani bir Budist şey, Hind kültürüne geçelim, o kastlardan herhangi birine ait olan birisi, bir Brahman ya da bir Sudra ya da bilmem ne, bunlardan birisi kalkıp ya bir Brahman kalkıp ya arkadaşlar, kendi sınıfına, kendi kastına dönüp aslında ya bizler Tanrı falan değiliz çünkü kendileri öyle görüyorlar, herkes gibi eşit diyebilirim derse sustururlar, ki demez, demesi için bir bilinç evriminin olması gerekiyor. Yani bu ilke, bir kavram ortaya çıktığı zaman onun öncülerinin olması gerekiyor. Gökten uykuda gelmiyor bu şeyler, kavramlar. Eğer bu bağlantıyı kurarsak ve topluma, tarihe bakarsak pek çok şey yani biraz daha iyi açıklanır, anlaşılır hale gelir. Çünkü ya Osmanlı tini kendi, o da kendi içine, her sistem kendi içine kapalı bir yapı ve o da kendi şeyini, yapısını koruma eğiliminde ama dışarıdan geliyor ilke ve o ilke kabul gör, çünkü gelen daha yüksek ilke, daha akıllı ilke, daha ustal ilke ve bir süre sonra şey oluyor, yerleşiyor. Yani o anki kültür o ilkeye direniyor doğal olarak, çünkü o kültürün reddi. Yani Roma İmparatorluğu'nda bir Hristiyan bilinç gelişmeye başladığı zaman Roma kültürünün o bilinci kabul etmesi, o ilkeyi kabul etmesini beklemek şey olur, anlamsız olur, çünkü o ilke esasında Roma kültürünün her yanıyla çelişiyor. Ordusuyla, imparatorluk kültüyle, köle ilişkileriyle vesaire. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nda o ilkeye karşı bir direniş var. Ciddi bir direniş var. Yani ölümcül bir direniş var, öldürücü bir direniş var. Ama o ilke şeyden güçlü olduğu için, Roma kültüründen daha yüksek olduğu için, Roma dininden daha yüksek olduğu için Romalıların kendileri bir süre sonra onu kabul etmeye başlıyorlar ve 3. 4. yüzyılda imparator kendisi Hristiyan oluyor. Hristiyan.
Aşiretler var, töreler var falan yani. Hani bilinmesi de yetmiyor. Bir yerde o kabulü çok çok uzun süre
yani, yaymak gerekiyor. Yani bir kere o aşiret bölgesine bu bilinç gidecek. Herkesin eşit oldu, herkesin özgür oldu. Oradaki gençler, oradaki çocuklar bunu öğrenecekler. Kabul edecekler. Ki çocuklar bile direnç gösterebilirler buna. Ondan sonra o çocuklar anne babalarına karşı o istenci kabul ettirecekler. Onlarla çatışacaklar. Yani bu her durumda şey, çatışmalı ve acılı bir süreç.
Yani,
düşünebiliyor musunuz siz? Hakkari'deki 15, 16, 17 yaşındaki gençlerin, kızların ve erkeklerin o feodal kültürün içinde kalmayı kabul edebileceklerini düşünebiliyor muyuz? Eğer özgürlük kültürünü, eşitlik kültürünü bilseler, modern kültürü bilseler. Ya da öğrendikleri zaman babaları okutmuyor. Kız çocuğu onu şey yapıyor, kaderi olarak kabul ediyor. Ona itiraz etmek aklından bile geçmiyor kendi içinde kapalıyken. Ama örneklerini gördükçe dışarıda artık televizyon bilmem yani bir takım şeyle daha kolay. Nerede? Sekiz kişi.
Evet,
evet yani. O ilke.
Ama işte orada ne kadar çıkabilecek yani?
Çıkacak ama zaman alacak. Çünkü o tecrit kırıldı. Yani o yani bugün dünyanın bir yerinde yüksek bir ilke ya da daha ulusal bir ilke çıktığı zaman bilgi ya da herhangi bir şey bu ulaşıyor her tarafa. Yani küreselleşme insanlar şey yapıyorlar, korkuyorlar ondan, hatta reddediyor, öyle istemiyorlar ama bu işin olumlu tarafları çok.
Şimdi Çin olayında, Çin'in kendi o imparatorluk vesaire ama aynı zamanda bir komünist sistemi yaşadı yani. O da dıştan gelen bir sistem değil miydi?
Evet.
Tamamen,
tamamen kapanmadı. Kapanmayı istediler.
O bir sistemi de yaşadı. Şimdi şu anda gene bir dönüşüm içinde.
Tabii. Ve o dönüşümler Batı'nın etkileri. Yani şimdi kendi içine kapalı olan, kapalı kalan, kilitlenen kültür onun tek kaderi var, tek bir kaderi var. Daha yüksek kültür tarafından rahatsız edilmek. Yani Batılılar gidiyorlar şeye, Doğu'ya. Dünyanın geri bölgelerine. Geri bölgeler şey, bazıları çok ilkel aşamalarda, mesela Amerikalarda olduğu gibi, bazıları yüksek kültüre ulaşmışlar. Çin gibi, Hindistan gibi, yani ayrışmışlar ve yani o Küba'daki bu Christoph Colomb'un karşıladığı yerlilerle şeyler bir değil. Çin ve Hindistan tarafındakiler içerisinde şey iyi mi? Biraz şey sıcaklık iyi mi?
Sıcak.
O zaman açalım kapıyı. Yani çünkü açtığınız zaman ısınıyor. Şimdi bu felsefe tarihinde de aynı şey var. Yani bu ilke şey değil. Şu an felsefe tarihinden şey görünüyoruz. İçerik açısından koptuk ama aynı ilke orada da işlediği için bu ilkeyi anlamakta yarar var. Yani şimdi Çin kendini izole etti. Etmeye çalıştı. Yani mesela şeyi bilirsiniz tarihten. Fransızlar, İngilizler falan bunlar Çin'e zorla girip o Japonya'ya mesela aynı şeyi uyguluyorlar. Yani dışarıya açılması konusunda baskı yapıyorlar. Şiddete başvuruyorlar. Yani o izolasyonu kırmak. İzolasyon sadece Çin'de falan olan bir şey değil. Amerikalıların kendilerinde var. Yani bu 1. Dünya Savaşı'ndan önce ya da daha sonra da hatta devam ediyor. Yani biz kendi içimizde iyiyiz ve kendi içimizde gelişebiliriz. Dışarıyla bir işimiz yok. Bu ciddi bir eğilim Amerikan politikasına. İzole etmek kendini. Ama bu şeyde daha kolay uygulanması ve başarılması bunun eski çağlarda. Yani Çin'in izolasyonu neredeyse çok real. Kuzeyde duvarlar onu şeyden koruyor. Ötekilerden daha barbar kültürlerden, Türklerden falan, Mongollardan koruyor. Tek tarafta deniz. Denizde zaten çok fazla bir iş yok. İzolasyon. Yani bu bir izolasyon kültürün kendi içinde sürekliliğinin şeyi. Çünkü Çin'e bakarsanız yazısı bugün kullandıkları yazı 5000 yıl önce ya da 4000 yıl önce buldukları yazıyla aynı. Bir şey yok, değişme yok. Yani her sözcük için bir şekil var. İşte bazı takıları biraz takımsı bir şekilde anlatıyorlar. Onun dışında binlerce ve binlerce şey var. Yani o şeyle, dille kültür çok zor yapılır. O kadar kalabalık bir şeyle. Yani baskı, matbaayı buldukları söyleniyor. Ama onu uygulayacak bir harf sistemleri yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani o Çin'in o şey karakterlerinin matbaaya uygulanması pek şey değil. Rasyonel olmaz. Her neyse. Yani bunlar şimdi şey, bir kültürün değişmemesinin olanaklı olduğunu şey yapıyoruz. Yani bu tarihin kendinde örnekler var. Değişmeye direnme. Yani bir kültür kendini yok. Osmanlılar onlar da bir sistemdiler ve kendi içlerinde şey bütün parçaları tutarlı. Dizge önemli. Yani bu bütün demek değil dizge. Dizge zorunlu bileşenlerden oluşan bir yapı ve Osmanlı tinin içinde Yeniçeri olmak zorunda. Yeniçeri faktörü ya da padişah faktörü ya da işte kadı faktörü. Yani oraya modern ya da medrese, yani oraya şey koyamazsın. Modern üniversiteyi koyamazsın. Osmanlı sisteminde medresenin olması gerekir. O yüzden o sistem reforma geldiği zaman aslında kendini yok etmeye başlıyor. Ve Osmanlı kültürü ya da Osmanlı tarihinden biliyoruz, yani o modernleşmeye Avrupalılarla hemen hemen aynı zamanda başladı. Fransız devriminden 15 yıl sonra 1800'lerin başında ne oldu? Evet. Yani onlara bakacağız, onlara daha ayrıntılı olarak gireceğiz. Ama Türkiye o kadar geç kalmadı. Yani çok yakından izledi. Ama uzak, coğrafya olarak uzaktı ve ayrıca şey din faktörü var. Yani o ilerleme Protestanlar tarafından başarıldı, gerçekleştirildi. Katolikler tarafından değil. Yine de şey, Osmanlılar'da din faktörü de o sürece daha fazla bütünleşmenin önüne geçen başka bir faktör oldu. Yani Almanya ve İngiltere, bunlar birlikte geliştiler. Hollanda, kısmen Fransa falan. Ama o Polonyalar, Rusyalar, işte Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan falan, bunlar Ortodokslar ve Katolikler, İspanya falan, bunlar şey kaldılar. Yani Asya'daki kültürler kadar geri kaldılar. Asya'daki kültürler kadar. Yani İspanya'nın şeyden çok daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Asya kültürlerinden. O şeyde, modern dönemin başlarında ve son zamanlara kadar İspanya şeydi, geriydi. Hani ise, yani izolasyon ilkenin yani kendi içine kapanmış bir sistem, daha doğrusu bu Asya kültürleri zorunlu olarak dışarıdan gelecekler. Dışarıdan gelenler hayırseverler değiller. Yani o Kolomb oraya altın için gidiyor, köle için, daha sonra köle için gitmeye başladılar vesaire. Yani bunu suçlamanın bir anlamı yok. Çünkü tarihsel bir olgu ve bunu zamanla bu hafifledi ve ortadan kalktı. Yani Batı sömürgecilik yaptı, öyle gelişti falan. Bu tarihsel olarak olmak zorunda. Sen yüksek kültürsün ve ama kendine yani bu insanlar felsefeciler de değiller, o gemiciler, tüccarlar bunlar. Ya tüccar, özellikle bunlar tüccar. Dünyayı açılıyorlar, denizleri açılıyorlar. Binlercesi yok oluyor, kayboluyor, ölüyorlar, gemileri batıyor falan. Aylarca aylarca şey yapıyorlar, sürüklenip duruyorlar okyanuslarda. Yani yaptıkları şey kahramanlık ve aynı zamanda da şey, sömürü. Ama bunlar o şeyi kırıyorlar, izolasyonlarını kırıyorlar. Çin'in, Hindistan'ın, Japonya'nın vesaire o kültürleri... O ölü durumda, o durum ölü durum, artık kendini yenilemeye başlamış. Yani Hindistan yüzyıllarca kast sistemi içinde, kast töreleri içinde kendini yineliyor. Öyle kalmasını herhalde şey bulamayacağız, usta bulamayacağız. Ve kendi içinden de değişemeyeceği için onun yazgısı gelip sömürülmek. İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar, bunlar o bölgeleri... Ya Türkler şeyler, ayrı bir kültürde. Osmanlıların öyle bir eğilimleri yok ve onların tarzları farklı. Yani Osmanlılar daha çok şey yapıyorlar, kaynaşıyorlar, bütünleşiyorlar. Evet, onlar da vergi alıyorlar ya da yani kendi egemenliklerini, İskender de öyle yapıyor. Yani İskender'in amacı şey, kendi efendiliğinin kabul edilmesi. Ve onu kabul edenlerin topraklarını almak bir tarafa genişletiyor bile. Yani şeyleri, onu tanımayanların, reddedenlerin topraklarını alıp onu tanıyanların şeylerine katıyor. Öyle bir davranış da var. Yani burada amaçlar çok şey, farklı ve o pek çok şeyi de belirliyor. Şimdi ülke geldi, direnç var ve ama o direnç başarılı olmak zorunda değil, olmuyor. Yani Çin'e girdi, Maksim Lenin'in girdi. Çünkü o yapıdan daha yüksek bir şeyden geliyordu, kültürel düzeyden geliyordu. Ayrıca Maksim Lenin'in açıkça biliyoruz şey istiyor, diktatörlük istiyor. Zor, yani zora dayalı bir düzen istiyor ve zora dayalı düzenler ona kabul edebilecek kültürlerde yerleşebilirler. Yani Çin zaten boyun eğme kültüründe değiller. Çinler özgür bireyler, yurttaşlar değiller. Kendi haklarını bilen, özgürlüklerini bilen. Ezilme onlar için algılanabilecek bir şey değil. Kolayca o şeyin altına giriyorlar. Yani o ideolojinin altına giriyorlar ve o ideoloji modern bir ideoloji. O yüzden oradaki gelenek kültürünü o tarzda yani Asya'nın modernleşmesi Batı'nın şeyiyle oluyor. Ya doğrudan etkisiyle ya ya da idealarıyla oluyor. Düşünceleriyle oluyor. Yani Karl Marx'ın ideolojisinin en etkili olduğu yer Çin. Ve Çin bir köylü kültürü ve Asya kültürü. Almanya kabul etmiyor. İngiltere kabul etmiyor. Oralarda bir sonuç alınamıyor. Yani sönüp gidiyor ama Çin'de kabul ediliyor ve Çin gibi başka pek bir ülkede. Şimdi yani bu ülkelerin bir kültüre girişi ve o kültürü dönüştürmesi, etkilemesi, değiştirmesi. Felsefe, buradaki özet olarak çıkaracağımız şey şu, bir ilke ortaya çıktığı zaman o ilke ona dayanak olan bir süreçten doğabilir. Yani burada atomistler atom düşüncesini ileri sürdükleri zaman onun bir dayanağı olmalı. Yani Thales ortaya çıktığı zaman her şeyin tözü, kökeni, özü atomdur demedi, sudur dedi. Çünkü atom düşüncesini ya da başka bir ilkeyi ileri sürecek bir birikim yok şeyinde, kafasında ya da tarihte. Yani Thales'in durumu çok özeldi ve onu o şekilde ötekilerden bir yerde ayırıyoruz. Hatta yani felsefeyle felsefe öncesi kültür arasında bir geçiş noktası. Çünkü su ve daha sonra gelen hava gibi, aperon gibi öğeler aslında değildi. Yani kendilerinde bakıldığında özdeksel fiziksel şeyler ve bir felsefi ilke olabilecek şeyler değiller. Ama onlar onu öyle düşünüyorlar. Yani arke olarak düşündükleri için. Şimdi burada yani bütün bu konuştuklarımızın özü şu, bir ilke ancak onu üretmeye ya da algılamaya hazır olan bir aşamanın ilkesi olabilir. Yani demokrasiye hazır olmayan bir kültüre sen demokrasiyi veremezsin çünkü hazır değil. Yani Irak'ta olan şey o. Ve gidip biz Yunanların o döneminde onlara desek, ya Platon o dönemde ortaya çıksa muhtemelen Platon'u anlamayacaklar. Yani Platon için her şeyin özü idealar ve gerçek varlık idealar ama bunlar gerçeği arıyorlar. Sürekli olarak dışarıda arıyorlar. Yani ön Sokratik'in özelliği oydu. Fiziksel olanda, dışarıda duranda ve karşıda olanda arıyorlar. Ve idealar o tarzda ama çok yakın idealara. Şimdi atomcular yani bunlar Anaksagoras, Herakleitos, Sokrates falan onlarla çağdaşlar. 4. yüzyılda yaşıyorlar. 5. yüzyılda yani 400 yıllarında. Abdera'yı görebiliyorsunuz. Yani orası Trakya ve Batı Trakya. Oralı olduğu kabul ediliyor ama aynı zamanda Efesli ve Miletuslu olduğuna olduğu konusunda da şeyler var. Yani çok fazla kronolojik karışıklık var. Bunun bizim için fazla bir önemi yok. Abdera'da bu dikkat edin Parmenides'in öğrencisi, Parmenides'in okulun bir üyesi olduğu söyleniyor. Yani Parmenides'in felsefesini öğreniyor ve atomla Parmenides'in ilkesi arasında bir benzerlik var mı? Şimdi Parmenides'in birinin ne olduğunu biliyoruz. Ya da varlık. Bir. Bu şey yalın bir ve hiçbir ayrım içermeyen hiçbir tek varlık. Yani öyle bir soyutlama ki onun yanına ikinci bir nokta gelmiyor. Her şeyi kendi içinden dışlayan bir soyutlama. Parmenides'in biri. Ve var olan tek şey bu. Bir. Atom da bir. Parmenides'in biri nasıl boşluk içermiyorsa atom da aynı şekilde boşluk içermiyor. Çünkü boşluk içerirse bölünebilir olacak. Parçalı olacak ve doluluk, Parmenides'in biri doluluk, saltık doluluk. Leukippos'un atomu da saltık doluluk. Plenum ikisi de. Yani aradaki şeyi görün benzer. Çünkü ilk anda görünmüyor ve ilgisiz gibi görünüyor. Ama değil. Yani o burada bir çokluk şeyi var. Aslında atomlar aynı zamanda bir değil ve çok. Bu çokun elde edilmesi için atomların yanı sıra boşluğun varsayılması gerekiyor. Dolayısıyla atomistlerin ilkeleri yalın olarak atom artı hiçlik ya da yokluk ya da boşluk. Bunlar dolayısıyla burada relatiflerden bir sapma daha görüyoruz. Yokluk vardır diyorlar. Ya da hiçlik vardır ya da boşluk vardır. Yani bu terimleri eşitliyorlar. Ve o zaman bir atomlar çokluğu ve sonsuz çokluk bir atomlar sistemi ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir ilerleme şeye göre, Parmenides'e göre ve Herakleitos'a göre de ve şeyden geliyor. Eleatik okuldan geliyor. Aynı karşıtlık şeyde var. Spinoza ve Leibniz arasında var. Spinoza da eleatikler gibi tek bir varlığın gerçek olduğunu, tözün gerçek olduğunu ileri sürüyor. Töz birdir diyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Geri kalan her şey şey. Eleatikler için Eleatikler değişimi, devimi, dönüşümü vesaireyi reddediyorlardı. Spinoza'da da aynı şey var. İlneklerin tözde yok olmaları gibi bir durum var. Yani o hatta şey diyorduk yani Spinoza biri savunmakla kendini şeyden ayırıyor. Batı'daki o çokluk düşüncesinden ayırıp doğunun birlik düşüncesine yöneltiyor. Çünkü bir böyle bir kavram ki çoka hakkını vermiyor. Yani aslında işin doğrusu çokun egemenliği değil ya da birin egemenliği değil. İkisinin birlikleri. Ama bir kültür çokluğu abartırken öteki kültür birliği abartıyor. Doğu kültürü. Yani doğuda bir her zaman şey ağır basan kavram. Yani doğuda din tek tanrılı dinde bile tanrı şey ilineğe, yani tözün karşısındaki ilineğe hakkını vermeyen bir yücelik olarak görünüyor. Yani İslam'da birey Tanrı karşısında hiç olan bir varlık. Yani tapıyor, eğiliyor vesaire. Yani bu boyuna bir tanrısal, Tanrı ile ilişkinin böyle bir kölelik ilişkisi olması zorunlu değil. Tam tersine. Yani eğer Tanrı ve insan arasında bir şey kurulacaksa, ilişki kurulacaksa o zaman orada bir eşitlik ilişkisinin kurulması gerekir. Bir ve çok arasındaki birlik olarak ve o birlik çokluğa ya da atomlara o tözün değerini verir. İşin gerçeği o. Yani felsefecilerin bakış açılarından çıkan sonuç bu. O yüzden doğuda bir şey var. Bireyselliğin ve bireylerin bastırılması ve özgürlüğün azaltılması. Yani gelişmenin engellenmesi de bundan dolayı. Çünkü yani gelişmeyi bireyler yapıyor. Ve o bireyler küçük bırakılırsa, gelişmeleri onların engellenirse ki özgürlüğün bastırılması onu kesin engelleyecek olan faktör. o zaman orada bütünsel bir gelişme de olmayacak. Yani herkes çok az yapabilecek, çok az üretebilecek. İnsan muazzam şeyler üretme, yaratma yeteneğindeyken o gelişmesine izin verilmeyen birey şey yapacak. Hiçbir şey üretmeyecek. Yani bugün bakın milyarlarca insan yani gelip bitkiler gibi yaşayıp bu dünyadan gidiyorlar. Ne bir şey alıyorlar ne bir şey veriyorlar. Kendilerinin bilincinde değiller. Yani işlerinde sonsuz bir değer taşıdığının bilincinde değiller. Bu kimsenin suçu değil aslında. Yani gidip Afrika'daki bir kabiledeki bir kadına ya da erkeğe ya sen tanrısın dediğin zaman ne anlayacak onlar? Hiçbir şey anlamayacak. Ama özünde o hem o tanrısal değeri taşıyor hem sonsuz yetiyi taşıyor. Sonsuz gizliliği taşıyor. Ve o potansiyel orada açılmadan kalıyor. Yani bu insanlığın şey yüzyıllar ya da bin yıllar, on binlerce yıldır içinden geçtiği şey bu, süreç bu. Yani önemli olan o potansiyelin gelişmesine olanak sağlayacak zemini yaratabilmek. O zemin yaratıldı. 1 milyar Çinlinin şey gibi olduğunu düşünün. yani Avrupalılar gibi olduğunu düşünün. Ormanlar gibi olduğunu düşünün. Yani dünyanın gönül düzeyinin, refah düzeyinin falan nereye varacağını düşünün. Ama aynı zamanda şey var, eğer bu kültür kendini eğitmezse, medenileşmezse, uygarlaşmazsa Amerika 100 bin tane nükleer misil yaparken Çinler herhalde 1 milyon tane yaparlar. O moral gelişim o da önemli. Yani sadece teknolojinin gelişmesi şey de anlamlı değil. Ve gelişmek ve düşünce gelişiyor. Nerede gelişiyor? Burada gelişiyor. Asya'da takılıyor şeyde. Bir akşam internette şey gördüm. Yani o Hindu dinine bakarsanız göreceksiniz. Onların fil başlı bir tanrıları var. Aynı zamanda o tanrı şeyin yani Hint felsefesinin özel temalarından biri. Yani felsefe yaparken Hintli o duysal tanrısallığı da şey dikkat hesaba katmak zorunda. Katıyorlar. O yüzden orada düşüncenin açılması ve gelişmesi diye bir şey olanaklı değil. Nasıl? O ona da Gurşi miydi? Bilen var mı?
Bir dakika biliyordum ben.
Krishna değil. Krishna'nın hani şey, yani o
Ganaş
çok yavrum. Ganaş. Ganaş gibi bir şey. Evet. Fil başlı. Yani onun mesela şeyleri var. İsa ile yan yana yapılan şeyleri var. Portreleri var. Bir tarafta fil duruyor, yanında İsa. İkisi de tanrı. Bu böyle görmek istiyorlar. Yani işte tam bir şey, geliştirilmiş çevresinde. Öyküler, mitolojiler, simgeler filan ve bunun dinsel, mitolojik imgelemde olması anlaşılabilecek bir şey ama bunun felsefede olması, yani o imajın felsefenin içine alınması bu şey, saçmalık. O zaman da felsefe olmaktan çıkıyor. yani Hint felsefesi tam, Hintler de soyut düşünüyor, onlar da homo sapiens, onlar da bizimle aynı beyni paylaşıyorlar. Aptal değiller ya da başka bir tür değiller ama o beyni kullanmanın, yani düşünceyi kullanmanın yolu şeyden geçiyor. Bu iyon yolların yaptıkları şeyden geçiyor ve o imajlarla, imgelerle onu felsefenin merkezine almak demek, felsefeyi yok etmek demek. Çünkü burada insanlar işte şimdi atoma geldiler. Daha önce bir diyorlardı, varlık diyorlardı ve daha sonra başka kategoriler de gelecek. Ama şeyi düşünün, Hint felsefesini düşünün, işte Buddha, Brahma, bilmem şu imge, bu imge falan ve onlarla tabii ki düşünce özgürlüğünü yitirince elinde olan o kıt olanaklara ya da kıt yetenekli, zayıf yeteneklere de ya da olanaklara da sarılıp oralarda da kendini geliştirmeye çalışıyor. Ama mümkün değil. Yani kavram felsefenin şeyi, aleti, öyle diyeyim. Yani kavramla biz felsefe yapabiliriz, özgürce düşünebiliriz. Öyle resimlerle felsefe yapmaya kalkarsak orada nesnellik elde edemeyeceğiz. Yani düşünce bizi kendi akışını izlemeye sürüklemeyecek. Biz istediğimiz şeyi istediğimizle bağlayacağız ve düşünceniz tamamen şeyde kalacak. Bireyin bireysel bilinçte kalacak. Tamamen bize özgü bir görüş ortaya çıkacak. Ve felsefe olmayacak. Şimdi bu şeylerin felsefesi çok daha açılmış bir felsefe değil. Yani atomcular kuru ve basit bir yalın. Yani şimdi atomları konukladılar, boşluğu da ileri sürdüler, boşlukta var dediler. Dolayısıyla elektriklerin yapamadıkları şeyi yaptılar, devimi açıkladılar. Basit, devim olması için elektrik varlık devine uygun değil. Yani elektrik varlık düşüncesi içinde devimi şey yapamayız, kabul edemeyiz. Her şey, yalnızca bir var, boşluk yok, çokluk yok. Yani devim birden türetilmez. Çünkü basit olarak düşünürsek yani o birin bile devinmesi için bir boşluk gerekir ve oraya aktarılması olanaklı olsun diye. Ama elektrik düşüncede boşluk yok, yokluk yok, hiçlik yok. Bunların hiçbiri yok. Atomcularda boşluk var, hiçlik var, yokluk var. Yani yokluk da varlık kadar reel diyorlar. Onu nerede diyorlar? Şurada diyorlar. Aristoteles'ten bir alıntı var. Leikippos ve arkadaşı Demokritos öğelerin doluluk ve boşluk olduğunu ileri sürerek birine varlık ya da olan, ötekine de yokluk diyor ya da olmayan diyorlar. Dolu ya da katı olan varlık, buna karşı boş ve seyrek olan ise yokluktur. Seyrek sözünü de kullanıyorlar. Buna göre var olmayan da olan gibi vardır. Çünkü boşluk da cisim gibi vardır. Yani şimdi şey gelmiyor bize, tuhaf gelmiyor değil mi? Boşluğun da var olduğunu düşünmek. Çünkü yani varlık şey demek değil. Bakın bunlar çok net olarak ayırıyorlar. Yani varlık demek fiziksel cisim demek değil. Olmak demek. Boşluk var. He? O da var. Boşluk ve hiçlik. Yani elektrikler şey diyorlar. Hiçlik hiçtir ya da yokluk yoktur. Bunlar Herakleitos gibi. Yokluk da vardır diyorlar. Şimdi burada bizim esas kazancımız şey olacak. Bunların kafalarına girmek. Girmeyi başarmak olacak. Yani kültürel uzaklık, zamansal uzaklık falan bütün hepsi bir tarafa. Aynı kavramlarla düşünüyorlar.
Yoklukla boşluk. Orada boşluk gelişler.
Evet.
Hayır. Yoklukla boşluk aynı
kavram. Hayır. Değil. Yokluk için şey diyebiliriz, kavram, mantıksal bir kavram diyebiliriz. Ama boşluk uzaysal bir kavram. Hayır. Ama boşluk ve yokluk ya da hiçlik, yani o sözcükler şey birbirlerinin yerine kullanılıyor. Ya da yani boşluk vardır. Hayır, semantik olarak bir şey olabilir, paralellik görülebilir. Yani hiçlik ve yokluk aynı değil, onlar da aynı değil. Yani bir insan çıkıp diyebilir ben bir hiçim. O ben yokum anlamına gelmiyor. Yani ama hiçlik ve yokluk aynı zamanda da çok yakın ve semantik yakınlık bazen yeterli olabiliyor. Yani yokluk ve boşluk aynı şey değil. Boşluk uzaysal bir şey ama yokluk ontolojik bir şey. Yani yokluk, varlık ve yokluk sadece fiziksel şeyleri ilgilendirmiyor. Logos'un var olduğunu söylüyorduk. Logos Herakleitos'un logosu, şimdi burada yine ontoloji ya da varlıkla ilgili soruya geldik. Yani logos var mı? Herakleitos logosu, şimdi ateş diyor, ırmak diyor, yani ırmağın yatağı aslında değişmeyen şey o. Başka şeyler de kullanabilir ve burada varlığı değişmeyene yıkıyor. Şimdi yani hatırlarsanız, elektrikler ve Herakleitos arasındaki paralelliği şeyde görmüştük. Her ikisinde de görüngü dünyası, akış dünyası, oluş dünyası bu şey değil. Gerçek değil. Çünkü gerçek olan var olandır. Ama oluş dünyası, görüngü dünyası, akış dünyası hem var hem de yok. Yani onu ayırıyorlar. Var olan her zaman vardır diyorlar. Mantıklı mı? Var olan her zaman olduğu için ortaya çıkmaz, yaratılmaz ve yok olmaz. Ama görüngü dünyası hep ortaya çıkan ve ortadan yiten sonlu şeylerin dünyası ve bizler o dünyaya aitiz. Yani bu oluş dünyasının ya da görüngü dünyasının gerçek olmaması düşüncesi, gerçek olmadığı düşüncesi Heraklitos'ta ve şeyde ortak. Helatiklerde. Ve o varlık yani şey demiyorlar, oluş dünyasına ya da görüngü dünyasına yoktur demiyorlar. Onu yakalıyoruz herhalde. Yok demiyorlar. Var ve yok diyorlar. Yani şimdi yokluk olan, helatiklerin bakış açısından bakarsak yokluk olan nedir? Yokluk. Yokluk yoktur. Olmayan şey, yani yok olan şey yokluğun kendisi. Helatikler şey demiyorlar. Fenomen dünyası yoktur demiyorlar. Yokluk yoktur diyorlar. Varlık vardır, yokluk yoktur. Fenomen dünyası ikisinin birliğidir.
Doluluk anlamında
kullanılıyor.
Her şeyin dolu olduğunu.
Tamam, o tamam, o işin bir yanı. Ama burada ontolojik olarak işte ya da varlıksal olarak bakarsak yani var olan nedir? Helatikler için var olan nedir? Nedir helatikler için var olan?
Varlık.
Helatikler için yok olan nedir? Peki helatikler için görüngü dünyasının durumu nedir? Yok değildir. Var ve yoktur. Görüngünün anlamı o. Yani görüngü ortaya çıkan, görünen demek ve ayrıca görüngün tabii başka şey de var, çözümlemesi de var. Çünkü görüngü gibi olan ya da kendisi olmayan demek. Öz aslında görüngüde görünen şey. Yani görüngü hem kendisi hem kendisi olmayan. O da bir çelişki. Ama bizi görüngünün şey yanı, sonluluk yanı ilgilendiriyor ve sonlu varlığı ve yokluğu birlikte kapsayan ve şimdi varken bir süre sonra olmayan. Sonluk bu demek. Yani insan sonlu. Ama onun yokluğu anlamına gelmiyor. Varlığı anlamına da gelmiyor. Sadece değişim içinde olduğu, yani o bir de o var işte, varlık ve yokluğun birliği bizi şeye götürüyor, değişime götürüyor. Yani bir şey hiçbir zaman olduğu gibi kalmıyor. Varlık ve yokluk bir olduğu zaman A eşittir A değil. Sen hiçbir zaman sen olarak kalmıyorsun. Her saniye, her moment yeni bir şeysin, varlıksın ve bu değişim bedenimiz gibi bilincimiz de aynı değişime uğruyor ve dinginlik söz konusu değil. Yani akış dünyası böyle bir şey. Orada bir saniye dinginlik yok. Bir moment bile dinginlik yok. Ve o yüzden o gerçek değil. Gerçek var olan ve bu mantıklı değil mi? Türkçe'de buna, yani Türkçe'ye aykırı bir anlatım ya da bir ton yok herhalde bu şeyde. Yani görüngüye gerçek demek zor. Bir şeyin görüngü olduğunu, fenomen olduğunu, geçici olduğunu, yüzey olduğunu bildiğimiz zaman biz ona gerçek diyemeyiz. Doğal olarak, yani doğal, bırak felsefeci, doğal mantık da bunu şey yapmaz. Doğal bilinç de bunu kabul etmez. Yani
o zaman devinimi görüyorlar ama devinimde olanları gerçek olarak görüyorlar. Değil mi yani şimdi?
Evet.
Bunlar değişiyor. Görüngü dünyasında.
Evet. Yani değişen nedir? Varlıktan yokluğa
bir şey yapmıyorlar yani.
Kabul etmiyorlar.
Kabul etmiyorlar.
Evet.
Ama görüngü dünyasının varda yok olduğunu.
Evet.
Orada da değişim var.
Var. Görüngü dünyası değişim dünyası demek. Akış diyor Heraklitos değil mi? Helatikler görüngü diyorlar. Akış sözü Heraklitos'a ait ve akış değişim anlatıyor. Yani bir ırmağa diyor bir kere giremezsin diyor. Niye? Çünkü üzerinden her zaman yeni yeni sular geçer falan diyor. Bu değişim demek ve değişim fenomen dünyasına özgü bir şey. Yine o şeye geldik. Ne değişir ne değişmez. Değişmezler var mıdır falan. Yani şimdi biz kendi görüşlerimizi herkes kendine saklı tutuyor. Yani kimsenin görüşünü kimsenin belirlemesi söz konusu değil. Sadece şeye bakıyoruz. O felsefe tarihinde neler olmuş. Yani bu şeyler, helatikler birin değişmez olduğunu kabul ediyorlar. Bir diyorlar değişmez ya da varlık değişmez. Değişmez. Değişmesin ne olduğunu biz anlıyoruz. Semantik olarak anlıyoruz. Yani bu A iştira demektir ve sonsuza kadar kendisi olarak kalmayı sürdürecek olan demektir. Sonsuza da kendi gibi kalmayı bir şey sürdürebilir mi? Yani böyle bir şey var mı? Real dünyada yok. Yani fiziksel dünyada, kültürel dünyada değişmeyen bir şey var mı? Yok. Yani söyleyin, şu değişmez, bu değişmez. Mümkün değil. Atomları düşünün, elektronları düşünün. Değişmeyen bir elektron olabilir mi? Yerini değiştirmeyen. Zamanda değil. Her şeyden önce zaman kendisi değişimin. Akışın ruhu bir yerde. Çünkü yani uzayın dinginliğini düşünebilsek bile zamanın şimdinin dinginliğini düşünemeyiz. Şimdinin özelliği neydi? Evet. Şimdinin uzunluğu ne kadar? Bu kadar mı bu kadar mı? Yok. Uzunluğu olmayan, süresi olmayan bir şimdi. Onun varlığından söz edebilir miyiz? Aslında evet. Varken yok yok. Yani çünkü varlığından söz edemezsek o zaman şimdi yok demek lazım. Hayır, şimdi var. Ama varken yok. Şimdinin şeyi bu. Ve şimdi sonsuza kadar böyle. Yani dolayısıyla şimdi eşittir sonsuzluk diyebiliriz. Her zaman şimdi. Ve orada hemen şeye giriyoruz. Geçmiş ve geleceğin nerede olduğuna giriyoruz. Şimdinin ta içinde. Yani şimdi geçmiş olan şey şimdi. Ve gelecek kendini şimdiye döküyor bir bakıma. Ama bunlar şey gibi değil. Yani hani bir boyut, şimdi boyutu, gelecek boyutu, öyle boyutlu oyuncak şeyler değiller. Yani gelecek dediğimiz şey daha biz onun sözünü eder etmez, onun varlığını şunu düşünmez, o şimdiye geçiyor. Yani şimdinin bir yerde şeyi, şimdi o zaman zaman denen, şimdi denen şey tam bir akış. Ve Heraklitos o nedenle zaman ilk cisimsel toz, öyle bir şey diyor. Bir saniye onun şeyini bulabiliriz. Zaman ilk cisimsel varoluştur. Yani en başta yaratılan anlamına da geliyor ilkin. İlk sözü. Efendim? Şimdi yani Yunanlarda cisim kavramı var. Cisimsel. Cisim fiziksel. Ve hatırlarsanız Herakleitos da şeye aitti, İonya grubuna aitti ve İonyalılar fizikçilerdi. Yani biraz önce söyledim, bunlar ön sokratikler her zaman dışarıya bakıyorlar ve kendi bilinçlerine bakmak diye bir şey akıllarından geçmiyor. Yani Apeiron diyor mesela şey, Anaxagoras ve Apeiron yani sınırsız dediği şeyin dışarıdaki fiziksel bir varlık olduğunu düşünüyor. Ama onun kendi bilincindeki bir tasarım ya da kavram olabileceği aklından geçmiyor. Yani Thales de aynı şekilde su diyor, su. Ama suyun kendi düşüncesine ya da onun bilincindeki bir tasarım olduğunu düşünmüyor. Yani tabii ki su fiziksel bir şey ama aynı zamanda benim düşünebileceğim bir şey ve bir de düşünce yanı var bir şey. Yani Yunanlı bu ön sokratiklerde şey yok, özde yok. Nesne var sadece. Her şey dışarıda.
Dediğiniz ilişki Sokrates'te gidiyor.
Evet.
Yani Platon idealarda gidiyor. O idealar sadece bilincinde tasarladığı farkındalığı farkında değil.
Şimdi Sokrates'te içe dönüş başlıyor. Yani Sokrates iyi arıyor. Gerçek olarak değişmez. Saftık olarak aradığı şey Sokrates'in iyi. Ve Sokrates şeyden vazgeçiyor. Doğadan vazgeçiyor. Yani fiziksel doğada aramaktan vazgeçiyor. Platon'un iddialarına gelince o yani onun türeyişinde işte bu şeyler de Pisagorcuların da şeyi var. Onların sayılarının da etkisi var. Çünkü çok benziyor. Platon'un iddiaları için iddialar nesnel bir kere her şeyden önce. Yani şey gibi İonyalıların arkeleri gibi Ama bu onların tabii ki fizik, yani nesnel demek fiziksel demek değil. Nesnel demek özdeksel olan demek değil. Evet. Dışarıda var olan demek. Yani bana varlığı bağlı değil. İnsanlık olmasa da kavramlar, idealar varlar ve bunlar formlar olarak benden bağımsız olarak var oluyorlar. Yani fiziksel dünyanın benden bağımsızlığını düşünmek kolay, öyle değil mi? Evren, ben olmasam da olur. Bu kolay bir düşünce. Ama daha zor bir düşünce. Doğa yasaları, idealar olarak düşündüğümüzde onların varlığını benden ayrı olarak düşünmek nedense daha zor. Çünkü idealar soyut. Doğa yasaları, kavramlar. Yani hep düşünce olarak düşündüğümüz şeyler ve o zaman düşüncenin insandan bağımsız olarak var olması saçma. Ama burada ideal insan düşüncesi değil. Yani şu güzellik diye bir şey var. Bu onun çıkış noktası aslında. Güzellik diye bir şey var diyor Platon, Sokrates ya da ve bu belirli güzel, yani insanların ya da doğa nesnelerin güzelliklerinden ayrı bir şey. Doğa nesnelerinin ve insanların güzellikleri sonlu. Yani bunlar güzeller ama geçiciler. Tıpkı şey gibi, yani bir türün bireyleri gibi. Bütün kediler bireysel kedi ve bunlar doğuyorlar, 20-25 sene sonra ölüyorlar. Ama tür ölmüyor. Ve tür bireysel kediden ayrı bir şey. Ve o zaman orada yine daha önce konuştuğumuz nokta gerçek varlık türe ait diyorlar. Çünkü bireyler doğuyor ve ölüyor ve geçiciyken tür ne doğuyor ne de yitiyor ve kalıcı. Platon idealarının şeyi bu, aslı bu. Yani güzellik öyle bir durumda o bireylerden, tikelliklerinden bağımsız olarak varlık taşıyor. Güzellik ideası diyor Platon ona ve bu sonsuz. Yaratılan bir şey değil ve dolayısıyla yok olacak bir şey de değil. Her zaman var.
İnsana bağlı değil.
İnsan sadece onu yansıtıyor.
İnsan ona katılıyor diyor. Evet. Meteksis diyor. Katılma. Evet.
Ben demin bölmek istemedim ama varlık vardır birlik birdir. Gerçek. Ben zahir sorgulamalarında sorular soruyordum. Yani varlık nedir, ne değildir falan diye. Sanki bu görüşler varlık vardır, birlik birdir. Bunu kabul edelim ve geçelim. Diğer her şey görüştür. Kişiye ait bir fikirdir gibi algılamalar.
Bir daha biraz daha açar mısın? Bu önemli bir nokta. Yani
varlık vardır ve bu gerçektir. Yani varlık vardır. Değişmezdir,
birliktirdir, böyledir. Diğer her şey görüştür. O bireyin kendisini bağlar, onun
görüşüdür. Gerçek olan bunlardır gibi bir şey algılıyor. Demin görmek istemedim. Bir daha girelim
de...
yılanlar böyle demiş, varlık vardır. Bunun tartışmanın bir anlamı yok yani.
Var.
Ne derse desin, varlık vardır. Onların görüşüdür gibi algılıyor.
Parmenides'in görüşü o. Yani Parmenides onu işini diğerlerinin görüşünü mi efendim?
Yani ne kadar itiraz etsen de varlık vardır gibi bir şey algıladım da.
Yok.
Bana karşı bir şeyler söylüyorum.
Tamam söyle de onlar şey yapıyorlar. Aslında öyle bir tavır içinde değiller ve özellikle Zenon varlık vardır önermesini doğrulamak için tanıtlamalar üretiyor. Yani başkaları ne derse desin vardır demiyorlar. Yani felsefede tanıtlama olmadan felsefe olmaz, bilim de olmaz ve o da tanıtlıyor. Yani Parmenides'in şeyi, yazısı, o Peripheseus yazısı, yani o büyük bölümü saklanan yazısı, o bir tanıtlama çabası yer yer, hepsinde değil.
Yani söyle.
Açabiliriz, ondan sonra veririz. Saat 1'de bırakacağız. Tamam.
Gerçeği kavramlarda biz gerçeği arıyoruz.
Evet.
Ve kavramsal şeyler bize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta nihayetinde dönüp dolaştığımız yer hep o hani aşağı gördüğümüz hep yaşadığımız ortam, görüngü dünyası. Bunlar, bu gerçeğin arayışından sonuçlar çıkartıp görüngü dünyasındaki pratiklerini kullanıyoruz ve bütün hayatımızı kapsıyoruz. Evet, gerçeği arayışta yani bir takım, doğru, bir takım genellemeler çıkarıyoruz, bir takım kurallar çıkarıyoruz ama bunu yine de kendi hayatımıza uyguluyoruz. Yani kendi pratiğimizden, kendi öğrenciler çıkarıyoruz. Doğru, evrensel düşünceler var ve bunlar değişmez düşünceler.
Evet.
Bu evrensel şeyler bile işte konuştuk geçen haftalarda, milyonlar diye sonra değişebilir. Tür değişmez dediğimiz türler değişiyor. Yani bunlar ama belirli bir süreç içinde bunlar evet bize şeyler sağlıyor. Yani bu kavramlar...
Bir dakika, bir şey, onu nasıl alacaksın? Yani türler, dünyadaki türler, dünya ile birlikte, dünyanın kendisi sonlu olduğuna göre oradaki türler de sonlular. Yani onların ortadan kalkacaklarını söylemeye gerek bile yok.
Yine görüngü dediğimiz, o açık, evet. Görüngünün bilgisi olmaz, genellemesi olur. Bunların
hayır, görüngünün...
Ama bunlar ne için? İşte bizim dünyanın bilgiyi kavrayabilmemiz için, gerçeği kavrayabilmemiz için. Yani mesela diyoruz, parça bütünler kavramsal olarak,
evet,
mantıksal olarak
büyük olamaz. Büyük olamaz.
Ama bizi bir yere götürmüyor.
Götürmesin. Ama önemli olan orada onu çürütüp çürütemeyeceğimiz yani ilk anda.
Parça bütünden büyük olabiliyor yani. Yani gazları sıkıştırdığınızda parçasından
daha... O ayrı bir süreç. Yani orada yok, gazların genişlemesi, onu açıklayabiliyoruz. Yani gazların genişlemesi demek moleküllerinin birbirlerinden uzaklaşması, daha hızlı devinmeleri. Değil, o parça değil. Orada bizim parça derken soyut kavramdan söz ediyoruz. Yani mantıksal kavramdan. Yoksa yani bir parça, bunun bir parçasını ben gevşetip koltuktan büyük yapabilirim. Bu onu çürütmez. O tamam, o soru güzel bir soru.
Ya evet, yani sonuçta bu diyelim ki parça bütün.
Öyle aşağılama diye bak şimdi, oluşta olmak, yani görüngü dünyasında olmak, görüngü dünyasının oluş dünyası olması ve bizim de orada olmamız bizi aşağılamak demek değil.
Hayır,
öyle anlaşılması, parça anlaşılmaması gerek.
Büyük olması bizi düşünsel anlamda nereye
getiriyor?
Böyle söyleyeyim. Yani ne getiriyor? Gerçeği bulmayı mı?
Yani onu arıyoruz. Ben onu şudur ya da budur diye yanıtlayamam. Değil mi? Nereye götürür bilmiyorum. Yani gerçeği bilirsek bu bizi nereye götürür? Onu ve herkes kendi bulacak. Yani o evet. O herkesin kendi başına gidebileceği bir şey. Neyse, burada şimdi ara vereceğiz. Bütün çaba şey... Çek, iyi olur. O şey, CKM'den istiyor. Yani şu an birkaç tane, yani 5-10 tane çekersen, nasıl çekiyorsan... Çünkü şey, o CKM dergisinde falan yayınlayacaklarmış.
Aslında onlara güzel bir konu diyorlar.
Öyle mi? Onlar oraya verdiğiniz her şeyi kaybediyorlar. O, burası bir vakum, her şeyi yutuyor. Dikkat edin. Yani onu öyle, şimdi şöyle bir şey oluyor. Felsefe tarihinde biz felsefecileri okurken bazı felsefecileri yanlış anlıyoruz ve kızıyoruz onlara. İçerliyoruz, alınıyoruz, nefret ediyoruz falan. Bu saçma. Değil mi? Yani... Genellikle bizim onlardan beklediğimiz ya da onlara yüklediğimiz şeyi söylemiyorlar ve biz felsefe eğitiminin başında olduğumuz için o ussallığı ya da o bilgeliği şey yapamıyoruz. İlk anda anlayamıyoruz. Mümkün değil. Yani çünkü anlamak için bir şey kullanıyoruz. Kendi kafamızdaki tasarımları kullanıyoruz ve o tasarımlar onların söyledikleri şeylerle örtüşmüyor. Yani Hegel özdek dediği zaman bir ne bileyim yani felsefe yeni başlayan bir okurun o sözcükle anladığı şey, Hegel'in anladığı şey değil. Ve ona göre bu plaşsız mı oluyor? Evet, sorun, biz devam edelim. Şimdi bu önemli bir nokta. Yani herhalde hepimiz onu yaşıyoruz. Yani ben Nietzsche'yi okurken şöyle anlıyorum. Mesela bir yerde kadınları kırbaçlamalıdır falan, kamçılamak gerekir diye yazıyor.
Bir tane lafına
bir şeye
kızmıştır ya.
Evet. Şimdi bu tür yazarlarda çok bariz. Yani sözcükler falan ve o yüzden onları yanlış anlamak olanaksız diye düşünüyor insan. Ama yine de orada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü söylediği şeyler bir bağlam içinde anlamak gerekiyor. Yani bu insan gerçekten gidip kadınları getirin ve kamçılayın demiyor. Böyle bir şey önermiyor. Evet. Bunlar imgelem şeyleri ve ayrıca bazıları törel şeyler, zamanlarına göre söylenmiş olan anlayışlar. Ya taşlama maçlama falan bunlar geçti, tarihte kaldı ve bu insanlar her şeyi düşünerek kendileri karar veriyorlar. Bu kültürün, modern kültürün en önemli yanlarından birisi o. Gelenek değil, bizi kendi düşüncemiz aydınlatıyor ve yol gösteriyor. Yani bir gelenekte şöyle deniyor ya da böyle deniyor diye onu biz sorgulamadan almıyoruz. Bu şey değil, uygarlık değil ve tam anlamıyla barbarlık. Yani o yüzden yani bir herkes haksızlık yapabilir ya da haksızlığa uğrayabilir ve önemli olan burada o hakkın ne olduğu konusunda özgürce karar verebilmek. Yani modern toplum şeye bakmıyor. Bir hakim bir davayı görürken Kur'an'a ya da İncil'e bakmıyor. Öndeki yasaya bakıyor. O kadar. Kur'an'da şu yazıyor, bu yazıyor, bu şey modern devletin şeyi değil, işi değil. Çünkü o tarihsel şeyler, bir zamanlar hukuk öyleymiş. Ama bugün hukuk şey, daha ussal ve insan özgürlüğüyle bağdaşan bir hukuk. O yüzden öyle bir şey oldu mu? Evet. Herakleitos. Yok. Var aslında. Yani biz onu geçen toplantıda konuştuk. Bu sefer tekrar girebiliriz ona. Şu aradan sonra girebiliriz. Ama esas daha ayrıntılı olarak şeyde var. İnternette kayıtlar, ses kayıtları var. Yani onları indirip dinleyebilirsen orada çünkü zamanla ilgisi var bu oluş kategorisinin. Değiniriz. Tekrar şey yaparız. Ama bunları biz tartışmaktan yorulmuyoruz çünkü bir seferde, iki seferde çözülecek şeyler değil. Şimdi ara veriyoruz. Bir de burayı boşaltmak zorundayız. 20 dakika falan ara veriyoruz. Söyle. Ya ben o problemi yanlış çünkü şey.
Anlamadım ki.
O ben çok fazla F5 kullanıyorum. Tamam. İnternetten.
Çözdün mü yani?
Çözdüm. Çünkü şey. Yani
ben mailden anlayamadım yani.
Anladım.
Çünkü onun neydi aslında?
Problem şu, yani sadece ortadaki frame download edilsin, o yeni reload edilsin. Ötekiler kıpırdamasın çünkü zaman geçiyor falan, hızlandırmak için.
Onu bilmiyorum. Öyle bir şey var
yok,
mı?
Yok, sanmıyorum olduğunu.
Evet, ben de. Şimdi, hayır, şöyle bir belki teknoloji var. Yani,
olarak
ayak teknolojisi diye bir şey ki onda oluyor da. Yani bu klasik, konvansiyonel teknoloji. Ayak diye bir teknoloji var şimdi son zamanlarda. Onda oluyor. Sadece bir bölümü, mesela Google onu kullanıyor. Google hani mesela yazdığında kelime tamamlama çıkıyor ya Google.
Evet.
Onu kullanıyorum mesela.